Ayrım 22, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 232. Andy düşünceli devam etti. Fakat daha güçlü bir etki var. O adam kendi kendini inandırmış da olabilir. Birden dikkati çeken biri haline geldiğini unutma. Gazeteciler ona sorular soruyorlardı, gazetelerde resimleri çıkıyordu. Daha da önemlisi, adam mahkemeye gelerek tanık sandalyesine oturdu. Onun kasıtlı yalan ifade verdiğini söylemiyorum. Fakat bu konuda kendini inandırmıştı. İnsan belleği etkiye açık ve duyarlıdır. Sadece şu kadarını biliyorum. Avukatım da hikayemin yarısının yalan olduğunu sanıyordu. O bulaşık bezlerini satın almadığıma asla inanmadı. Aslında saçmaydı bu. Ben iyice kafayı bulmuştum. O anda silah sesini boğmayı aklından geçirecek halde değildim. Cinayeti ben işleseydim patlama filan bana vuz gelirdi. Andy golf öğretmeninin evinin yakınında park ederek bira ve sigara içmişti. Quentin'in evinin alt katında ışıkların söndüğünü görmüştü. Sonra üst katta bir tek ışık yanmıştı. 15 dakika sonra bunun da söndüğünü fark etmişti. Gerisini tahmin ettiğini söylüyordu. Avukatı Bay DeFrance, o zaman Glenn Quentin'in evine girip ikisini öldürdünüz mü diye gürledi. Hayır, öldürmedim. Gece yarısına doğru ayılmaya başladım. Hem içki yüzünden başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Eve gidip uyumaya ve durumu sabah salim kafayla düşünmeye karar verdim. Arabamla geri dönerken en doğrusunun karımın Reno'ya giderek beni boşaması olduğu kanısına varmıştım. Teşekkür ederim Bay DeFrance. Savcı hemen ayağa fırladı. Siz karınızdan düşünebildiğiniz en kısa yoldan boşandınız değil mi? Bulaşık bezlerine sardığınız 38'likle onu vurarak işi hallettiniz. Andy sakin sakin, hayır efendim bunu yapmadım diye cevap verdi. Ve sonra karınızın aşığını vurdunuz. Hayır efendim. Yani önce Quentin'i mi vurdunuz? Ben ikisini de vurmadığımı söylüyorum. Epey bira içmiştim. İçtiğim sigaraların izmaritlerini de polisler beklediğim yerde buldular. Dönüp eve giderek uyudum. Jüriye 24 Ağustos'la 10 Eylül arasında canınıza kıymayı düşündüğünüzü söylediniz. Evet efendim. Bu yüzden bir tabanca bile aldınız. Evet. Sizde hiç de intihar edecek bir insan hali olmadığını söylersem bana çok kızar mısınız Bay DeFrance? Andy hayır diye cevap verdi. Fakat bende hiç de duygulu bir insan izlenimi bırakmadınız. İntihar edecek durumda olsaydım gelip sorunumu size açmayı düşünmezdim doğrusu. Salonda hafif bir gülüşme oldu ama bu sözler jürinin Andy'ye hak vermesine de neden olmadı. 10 Eylül günü 38'liğiniz yanınızda mıydı? Hayır, daha önce de anlattığım gibi. Savcı alaylı alaylı güldü. Ah evet, silahı nehre attınız. Royal nehrine değil mi? 9 Eylül öğleden sonra. Evet efendim. Yani cinayetten bir gün önce. Evet efendim. Bu işinize geliyor değil mi? Ne işime geliyor ne de gelmiyor. Gerçek yalnızca bu. Komiser Mincher'ın ifadesini duydunuz sanırım. Mincher, Andy'nin silahı nehre attı. Pond yolu köprüsünün altında kalan yeri tarattıran adamdı. Polis nehir yatağını aramış ama silahı bulamamıştı. Evet efendim, bunu duyduğumu biliyorsunuz. Öyleyse onun mahkemeye silahı bulamadığını söylediğini de duydunuz. Oysa nehir yatağı tam 3 gün tarandı. Bu da işinize gelir değil mi? Andy sakin sakin konuştu. İşime gelmemesi bir yana, polislerin silahı bulamamaları bir gerçek. Yalnız size ve jüriye bir şeyi belirtmek isterim. Pond yolu köprüsü Royal Nehri'nin Yarmut koyuna döküldüğü yere yakındır. Orada akıntı da güçlüdür. Onun için silah akıntıya kapılıp koya kadar gitmiş olabilir. Böylece karınızla Bay Glenn Quentin'in kan içindeki cesetlerinden çıkarılan kurşunlarla silahınızı karşılaştırmaya imkanı yok. Bu doğru değil mi Bay DeFrance? Evet, bu da işinize geliyor tabii. Gazetelere göre Andy 6 hafta süren dava sırasında duygularını pek ender olarak belirtmişti. İşte bu da öyle bir andı. Adamın yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Ben suçsuzum efendim. Silahı nehre attığımı söylerken de gerçeği açıklıyorum. Cinayet işlenmeden bir gün önce tabancayı nehre attım. Bu durumda silahın bulunmaması hiç değişime gelmiyor. Savcı Andy'yi 2 gün durmadan sıkıştırdı. Handy Pick'teki satıcının bulaşık bezleriyle ilgili ifadesini Andy'ye okudu. Andy de bunları satın aldığını anımsamadığını söyledi. fakat almış olabileceğini de anımsamadığını itiraf etti. Andy ve Linda Dufresne'nin 1947 yılı başında birlikte hayat sigortası yaptırdıkları doğru değil miydi? Andy beraat edecek olursa sigortadan 50 bin dolar alacaktı. Bu da doğru değil miydi? Hem Andy'nin cinayet işleme arzusuyla Glenn Quentin'in evine gittiği de doğru değil miydi? Bu sorulara Andy hep doğru diye cevap verdi. Peki o eve gidip iki cinayet işlediği de doğru değil miydi? Hayır, bu doğru değildi. O zaman evde hırsızlık yapıldığına dair bir belirti de görülmediğine göre ne olmuştu? Andy sakin bir ses tonuyla bunu bilmeme imkan yok efendim diye cevap verdi. Karlı bir çarşamba günü jüri öğleden sonra bir de karara varmak için salondan çıktı. 6 erkek ve 6 kadından oluşan jüri 3.30'da salona döndü. Sözcü daha önce dönecektik fakat Bentley restorandan gelen lezzetli tavuk yahnisini yedik dedi. Andy'yi suçlu bulmuşlardı. Maine'de ölüm cezası olsaydı daha bahar gelmeden Andy'yi asarlardı. Savcı ona ne düşündüğünü sormuş ama cevap alamamıştı. Fakat 1955'te bir gece bana bu konudaki düşüncesini açıkladı. Dost olabilmemiz için aradan 7 yıl geçmesi gerekmişti ama yine de tam dost sayılmazdık. Ancak 1960'ta Andy'ye gerçekten yakın olduğumu hissettim. Sanırım ona böyle yaklaşabilen bir tek ben vardım. İkimiz de ömür boyu hapiste kalacaktık. İkimiz de aynı bloktaydık. Yalnız benim hücrem onunkinden epey uzaktaydı. Andy ne bir düşüyorum diyerek güldü. Fakat bu gülüşte neşe yoktu. O gece talihim tam anlamıyla ters döndü sanırım. Bu kadar kısa süre içinde böyle büyük bir felaketle karşılaşmak kötü. Bence bu işi oradan geçen bir yabancı yaptı. Belki ben eve döndükten sonra orada adamın birinin arabasının lastiği patladı. Belki hırsızdı, belki de psikopat. Onları öldürdü. Hepsi bu kadar ve ben buradayım. Bu kadar basitti. Andy'yi de ömür boyu hapse mahkum edip Shawshank'e yollamışlardı. 5 yıl sonra af isteğinde bulundu. Örnek bir mahkum olmasına karşın bu isteği geri çevrildi. Mahkumların affedilmesi için zaman zaman ilgili makamlar girişimde bulunurlardı. Fakat Andy gibi giriş kağıdında katil yazılı birinin bağışlanması çok zordu. 7 adam toplanıyor ve af dileklerini görüşüp karar veriyorlardı. Hepsi de taş kalpliydi. Onları satın almaya, tatlı sözlerle kandırmaya olanak yoktu. Bu komisyon için para konuşmuyor, kimse de yerinden kımıldamıyordu. Andy'nin bırakılmaması için başka nedenler de vardı ama daha ileride anlatacağım. Hapishanede Kendricks adında bir gardiyan vardı. 50'lerde bana bir hayli borçlanmıştı ve bu parayı ancak 4 yılda ödeyebildi. Bana faiz yerine bilgi veriyordu. Benim işimde zamanında haber alamayan kimse ölmüş demektir. Örneğin Kendricks benim hiçbir zaman göremeyeceğim kayıtlara kolaylıkla bakabiliyordu. Kendricks bana komisyonun 1957'de Andy Dufresne aleyhine 7-0 karar verdiğini söyledi. Durum 1958'de 6-1, 1959'da yine 7-0, 1960'da 5-2 olmuştu. Gerisini bilemiyorum fakat aradan onca yıl geçtikten sonra o hala 5. koğuşun 14 numaralı hücresinde kalıyordu. 1975'te neredeyse 60 yaşında olacaktı. Belki komisyondakiler sonunda insafa gelir ve 1983'te onu salıverirlerdi. Onlar insana ömür boyu hapis dediklerinde gerçekten insanın ömrünü alıyorlardı. Neyse dinleyin. Hücresinde güvercin besleyen Sherwood Bolton adında bir mahkum tanıdım. Kendisi 1945'ten 1953'e kadar orada kaldı ve serbest bırakıldığında güvercini de yanındaydı. O Alcatraz kuşçusu değildi fakat o güvercini seviyordu. Kuşa Jake adını takmıştı. Sherwood bırakılacağından bir gün önce Jake'i azat etti. Kuşun uçuşu pek güzeldi. Onun uzaklaşmasını seyrettik. Fakat Sherwood Bolton mutlu, küçük ailemizi bırakıp gittikten bir hafta sonra bir arkadaş beni egzersiz avlusunun kuzey köşesine çağırdı. Sherwood hep orada dolaşırdı. Yerde küçük bir kuşun hareketsiz yattığını gördüm. Açlıktan ölmüşe benziyordu. Arkadaşım bu Jake değil mi kızıl diye sordu. Güvercin çoktan geberip gitmişti. Andy Dufresne'nin bir şey istemek için benimle ilk kez ilişkik kurmasını sanki bu olay dün olmuş gibi anımsıyorum. Ama o zaman Rita Hayworth'ı istememişti, o daha sonra oldu. Andy 1948 yazında bana başka bir şey için başvurdu. Ben genellikle işlerimi egzersiz avlusunda hallederim. Bu avlu diğer hapishanelerdekinden daha büyük, oldukça geniş bir yerdir. Kuzeyde dış duvar yükselir, iki yanında gözetleme kuleleri bulunur. Kuledeki muhafızların tüfekleri ve dürbünleri vardır, ana kapı da kuzeydedir. Kamyon yükleme yeri avlunun güneyinde kalır. Shawshank'ta hafta boyunca iş fazla olduğu, türlü şey gelip gittiği için tam 5 kamyon yükleme boşaltma yeri bulunur. Hapishanemizde araba plakası atölyesiyle Kittery Hastanesi'nin, Elliot Sağlık Yurdu'nun ve bizim çamaşırı yıkayan büyük bir çamaşırhane vardır. Ayrıca mahkumların hapishane, eyalet ve belediye taşıtlarını onarttıkları büyük bir de garajımız mevcuttur. Bu arada garajda önemli kimselerin, görevlerin ve af komitesinin arabalarının da bakım gördüğünü eklemeliyim. Doğuda küçük pencereleri olan kalın bir duvar uzanır. 5 numaralı koğuş da bu duvarın öbür yanındadır. Batıdaysa yönetim bölümü ve revir bulunur. Shawshank öbür hapishaneler gibi kalabalık değildir. 1948'de sadece 3'te 2'si doluydu. Genellikle tatil saatlerinde avluda 80 ila 100 mahkum bulunur, aralarında futbol, voleybol oynar, bakara oynar, konuşur ya da iş çevirirler. Pazar günleri burası daha kalabalık olur, tıpkı panayıra benzer. Andy de bana ilk kez bir pazar günü yaklaştı. İşime çok yarayan Elmore Armitage ile bir radyo sorununu hallettiğim sırada Andy yanıma geldi. Onun kim olduğunu biliyordum tabii. Adamın adı Züppe ve soğuk nevaleye çıkmıştı. Pek çok kimse onun başının belaya gireceğini söylüyordu. Bunu söyleyenlerden biri de çok tehlikeli sayılan Box Diamond'dı. Andy'nin hücre arkadaşı yoktu. Onun arkadaş istemediğini duymuştum. Bunu da Andy'nin züppeliğine vermişlerdi tabii. Fakat söylentileri dinleyecek yerde insanı inceleyip kendi başıma karar vermeyi yeğlerim. Merhaba dedi. Adım Andy Dufresne. Uzattı elini sıktım. Ahbaplıkla zaman kaybedecek biri değildi. Hemen konuya girdi. Senin her şeyi sağlayabilen biri olduğunu öğrendim. Zaman zaman belirli şeyleri sağlayabildiğimi söyledim. Andy bunu nasıl yapıyorsun diye sordu. Bazen istenen şeyler elime geçiyor. Nasıl geçtiğini açıklayamam. Belki de İrlandalı olduğum için böyle. O zaman hafifçe gülümsedi. Bana bir taş çekici bulabilir misin acaba? Nasıl bir şey bu ve neden istiyorsun? Andy şaşırır gibi oldu. İsteklerin nedenini sorman da işinin bir bölümünü mü oluşturuyor? Bu tür sözler söylediği için ona züppe denildiğini anlamıştım. Hava atmayı seven birine benziyordu ama bu soruda biraz da alay sezdim. Sana anlatayım dedim. Diş fırçası isteseydin soru sormazdım. Sadece sana bunun fiyatını söylerdim. Fakat anladığın gibi fırça tehlikesi olmayan bir nesnedir. Tehlikeli nesnelere karşı mısın? Evet. Üstüne flasterler yapıştırılmış eski bir beyzbol topu bize doğru geldi. Andy bir kedi gibi hızla dönüp bunu havada yakaladı. Ünlü bir beyzbol yıldızı bile bu tutuşla övünürdü. Sonra bileğini hafifçe bükerek topu geldiği yere gönderdi. Hareket hafifti ama kollarının güçlü olduğunu anladım. Pek çok kimsenin kendi işleriyle ilgilenirken bizi gözetlediklerini fark ettim. Belki kuledeki muhafızlar da bize bakıyordu, övünecek değilim. Fakat her hapishanede sözü geçen mahkumlar vardır. Küçük bir hapishanede 4-5, büyüğünde 2-3 dizine böyle adam bulunur. Shawshank'te ben oldukça önemli sayılan biriydim. Andy Dufresne aklındaki kararım da onun hapishanedeki yaşamını etkilerdi. Herhalde o da bunu biliyordu. Ama bana yağ bastığı, dal kavukluk ettiği de yoktu. Bu yüzden ona saygı duydum. Haklısın sanırım. Sana söylediğim şeyi ve bunu neden istediğimi anlatayım. Bir taş çekici minyatür bir baltaya benzer. Boyu 30 santim kadardır. Elleriyle işaret ediyordu. O zaman tırnaklarının temiz ve bakımlı olduğunu fark ettim. Bir ucunda sivri küçük bir diş, diğerinde de yassı küt bir çekiç bulunur. Bunu istiyorum çünkü taşları seviyorum. Taş mı? Bir dakika şuraya çömel dedi. Ona uydum. Kızılderililer gibi dizlerimizi büküp yere çöktük. Andy yerden bir avuç toprak aldı, tertemiz elleriyle elemeye başladı. Geriye birkaç küçük taş kaldı. Bir ikisi parlak, diğerleri mat ve koyu renkliydi. O mat olanlardan biri kuvarslı. Andy taşı üstüne sürüp temizleyince matlığı kalmadı. İçin için yanar gibi pırıldamaya başladı. Andy taşı iyice temizleyip bana attı. Bunu tutarak adını söyledim. Evet, kuvars diye karşılık verdi. Bak şu da mika. Tortulu şist, kumlu granit, şu da kireç taşı. Taşları atarak ellerini sildi. Ben taşlara bayılırım. Daha doğrusu eskiden öyleydi. Eski yaşamımda dolaşıp taş toplardım. Şimdi küçük ölçüde aynı şeyi yapmak istiyorum. Pazar günleri egzersiz avlusunda taş mı arayacaksın diye sorarak ayağa kalktım. Bu saçma bir fikirdi ama yine de o küçük kuvarsı görünce içimde hafif bir sızı duymuştum. Bunun nedenini de kesinlikle bilemiyordum. Belki de onu görünce dış dünyayı anımsamıştım. Hapishane avlusunda insan böyle güzel şeyleri düşünmezdi. Kuvars tertemiz suları olan bir dere yatağından çıkan bir şeydi. Andy mırıldandı. Pazarları boş oturmaktansa böyle taş aramayı yeğlerim. Fakat o taş çekicini birinin kafasına indirebilirsin. Alçak sesle burada hiç düşmanım yok dedi. Yok mu? Gülümsedim. İstersen bir süre bekle. Başım derde girerse bunu taş çekici olmadan da halledebilirim. Belki de kaçmayı istiyorsun ha? Duvarın altından mı geçeceksin? Bunu yapacak olursan... Nazik bir tavırla güldü. 3 hafta sonra taş çekicini görünce neden güldüğünü anlayacaktım. Biliyorsun dedim. Biri bunu görürse elinden alır. Bir kaşık bile görseler elinden alırlar. Ne yapacaksın? Avluda oturup çekiçle taşlara vurmaya mı başlayacaksın? Ah, bundan daha iyisini yapabileceğimden eminim. Başımı salladım. İşin bu yanı beni ilgilendirmezdi zaten. Bir adam benden sadece bir şey sağlamamı isteyebilirdi. Bunu eline geçirdikten sonra saklayıp saklamaması üstüme vazife değildi. Böyle bir şey dışarıda kaça satılır diye sordum. Onun sakin hali, terbiyesi hoşuma gitmeye başlamıştı. O kadar yıl içeride kalınca insan bağıranlardan, övünenlerden, gürültücülerden bıkıyordu. Evet, Andy'yi daha en başından sevdiğimi söylemem doğru olur sanırım. Bir mağazadan bunu 8 dolara alabilirsin. Fakat seninki gibi bir işte fiyat fazla olacaktır, bunu anlıyorum. Sen fiyata belirli bir ekleme yapıyorsun. Ben genel olarak fiyata %10 eklerim. Ancak tehlikeli sayılacak şeylerde fiyat yükselir. İstediğin gibi bir şeyi buraya getirtmek için bazı elleri yağlaman ve çarkları çakıştırman gerekir. 10 dolar diyelim. Öyleyse 10 dolar. Hafifçe gülümseyerek ona baktım. 10 doların var mı? Alçak sesle var diye yanıtladı. Uzun süre sonra onun 500 dolardan daha fazla parası olduğunu öğrendim. Bunu yanında getirmişti. İnsanı bu otele kabul ettiklerinde garsonlardan biri sizi öne eğip belirli şeylerinize bakardı. Fakat insanlarda gizli epey yer vardı. Kısaca söylemek gerekirse içeriye bir şey sokmaya kararlı olan kimse bunu bağırsağının yukarılarına doğru itip gizleyebilirdi. Ancak bizim otelin garsonu canı istediği için eline lastik bir eldiven geçirip araştırmaya kalkarsa durum değişirdi. Pekala, yalnız sana ulaştıracağım şeyle yakalanırsan başına neler geleceğini biliyorsun tabii. Bilmem gerekir herhalde. Gri gözlerindeki ifadeden bu sözü söyleyeceğimi tahmin etmiş olduğunu anladım. Bu gözlerde hafif alaylı bir neşe vardı. Yakalanırsan bunu bir yerde bulduğunu söylersin. Hepsi bu. Seni 3 ya da 4 hafta tek başına bir hücreye kilitlerler. Bu arada oyuncağını da kaybedersin ve siciline kötü bir not düşerler. Onlara adımı verirsen seninle bir daha iş yapmayız. Sana bir çift ayakkabı bağı bile getirtmem. Ayrıca canını okumaları için de birkaç kişi yollarım. Sertlik sevmem ama durumumu anlıyorsun. Buradakilerin kendimi kollayamadığım kanısına varmalarını istemem. Böyle bir söylenti işimi bitirir. Evet, herhalde öyle olur. Anlıyorum ve endişe etmene gerek yok. Hiçbir zaman endişe etmem diye karşılık verdim. Böyle bir yerde endişenin hiç yararı yoktur. Başını sallayıp uzaklaştı. 3 gün sonra çamaşır molasındayken avluda yanıma geldi. Konuşmadı. Hatta yüzüme de bakmadı. Fakat tıpkı iskambillerle numara yapan iyi bir hokkabaz gibi 10 doları elime sıkıştırıverdi. Andy her şeye kolaylıkla uyabilen bir adamdı. Ben de istediği taş çekicini aldım. Bu bir gece hücremde kaldı. Tıpkı onun tarif ettiği gibiydi ve kaçmasını sağlayacak bir araç değildi. O taş çekiciyle duvarın altından tünel açmak için bir adamın 600 yıl uğraşması gerekirdi. Ama yine de pek hoşlanmamıştım bu işten. Küçük bir baltaya benzeyen bu şeyi bir mahkumun başına vurdun mu, kendisi bir daha radyoda şarkı filan dinleyemezdi. Andy'nin de başı bazı kimselerle belaya girmeye başlamıştı. Taş çekicini bu yüzden istemediğini umuyordum. Sonunda kendi kararıma güvendim. Sabah kalk borusu çalmadan 20 dakika önce 5 numaralı koğuşun koridorlarını süpüren yaşlı mahkum Ernie'ye bir paket Camel sigarasıyla taş çekicini verdim. Bir şey söylemeden bunları ceketinin altına soktu. O taş çekicini de 19 yıl görmedim. Gördüğümde de iyice aşınmıştı. Ertesi sabah Andy yine avluda yanıma geldi. O gün berbat haldeydi. Alt dudağı kocaman bir sosis gibi şişmişti. Sağ gözü de şişip morarmış ve yarı kapanmıştı. Bir yanağında da kanları kurumuş bir kesik vardı. Kız kardeşler dediğimiz grupla dalaşmıştı anlaşılan ama bana bu konuda bir şey söylemedi. Çekici teşekkürler diye mırıldanarak uzaklaştı. Merakla onu izledim. Birkaç adım attı ve yerde bir şey görerek eğilip aldı. Küçük bir taştı bu. Garajda çalışan mahkumlar dışındakilerin giydiği üniformaların cepleri yoktu. Fakat bunun çaresi de bulunuyordu. Küçük taşın Andy'nin yeninden içeri girip kaybolduğunu ve yere düşmediğini gördüm. Bunu beğendim. Andy'yi de beğenmiştim. Bütün sorunlarına karşın hayatına devam ediyordu. Bu sorunlara dayanamayan ya da dayanmak istemeyen binlerce kişi vardı. Onların çoğu da hapiste değildir. O arada yüzü berbat halde olmakla birlikte ellerinin temiz, tırnaklarının bakımlı olduğunu da fark etmiştim. O günden sonra 6 ay Andy'yi pek görmedim. Bu sürenin çoğunu da hücre cezası çekerek geçirdi zaten.
22. ayrımın sonu. Sayfa 242.